Teşekkürler. Dolayısıyla adımız da uyumlu için.
Hayatın Sesleri. İyi haftalar diliyoruz başkentten. Sesimizin ulaştığı tüm dinleyicilerimize işte Hayatın Sesleri başladı sevgili dinleyicilerimiz. Bugün de 15.55'e dek siz sevgili dinleyenlerimizle birlikte olmak istiyoruz. Gülşen Ayvaz, Feray Uz ve Meltem Afşar hazırladılar bugünkü Hayatın Sesleri'ni sizler için. Yayının sizlere ulaşmasını sağlayan arkadaşım sevgili Cihan Aydoğan ve speakeriniz ben Nilgün Duruk. Sizleri de bekliyoruz programımıza. Her zaman olduğu gibi bizlere ulaşabileceğiniz telefonları hatırlatalım. 0090-312-463-34-19 ve 463-34-21 numaralı telefonlarımızı arayabilirsiniz program boyunca. Her zaman ulaşabileceğiniz elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook, Twitter ve Instagram'da da yine Hayatın Sesleri olarak aradığınızda bizlere ulaşmanız, programımızın kaçırdığınız bölümlerini yine oralardan da takip etmeniz mümkün dedikten sonra Memleketim FM ortak yayınıyla olan birlikteliğimizin ilk müziğini dinliyoruz şimdi.
Kadın, kadın, kadın, kadın. ömrüm yoktur.
Bir hazine. Sevgili dinleyicilerimiz, 15.10'u gösteriyor Türkiye'de. Saatlerimiz Dünya Bir Hazine köşemizde. UNESCO Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İhtisas Komitesi üyesi Doçent Doktor Sayın Armağan Erdoğan'la birlikteyiz. Merhabalar, hoş geldiniz.
Teşekkürler. Hoş
evet, bulduk. Malum Kadınlar Haftası yarından sonra Dünya Kadınlar Günü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Ne kadar kutlanacak denir bilemiyorum ama kutlamak diyoruz. Uluslararası Kadın Yılı şimdi olarak ilan edildi 1975'te Birleşmiş Milletler tarafından ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü olarak kutlanıyor. Peki UNESCO tarafından ne zaman nasıl benimsenmiş diye sormak istiyorum. Bu arada da Profesör Doktor Sayın Çiğdem Kağıtçıbaşı'nı da anmak istiyoruz. Çünkü bu anlamda katkıları çok fazla herhalde, değil mi?
Evet, kesinlikle. Bu tür kutlamaların aslında tek bir güne indirgenmesi çok fazla işlevsel olmuyor. Ama şu açıdan önemi oluyor, farkındalık oluşuyor toplumda.
Evet.
Yani kadınlara ilişkin olarak, kadın sorunlarına ilişkin olarak aslında hayatın içerisinde sürekli olarak yaşayan iki cinsiyetten birisi olarak devam eden bir süreçteyiz. Ben de çok güzel bir noktadan başladınız. Profesör Doktor Çiğdem Kağıtçıbaşı'nı saygıyla, rahmetle anıyorum. Kendisi Türkiye'de kadın olarak bilim alanına katkı veren, duayen olarak kabul edebileceğimiz ender kişiliklerden birisi. Özellikle sosyal bilimler alanında, sosyal psikoloji alanında teorik ve uygulamalı çerçevede Türkiye ve dünya literatürüne çok önemli katkıları olmuş. Bizim UNESCO bağlamında da hem UNESCO Türkiye Milli Komisyonu'nun genel kurul üyesiydi kendisi. Hem de 2014 yılında Koç Üniversitesi'nde açılan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Sürdürülebilir Kalkınma UNESCO Kürsüsü Başkanı'ydı. UNESCO üniversitelerin bu tür kürsüler açmasını özendiriyor. Tabii Çiğdem Kağıtçıbaşı hocamız da toplumsal cinsiyeti ön plana getiren bir kürsüyü açmıştı. 2 Mart tarihi itibariyle kendisini kaybettik. Bir kez daha anıyoruz. Bu tür rol modellerin toplumda çok daha görünür olması gerektiğine inanıyorum ben. Yeni kuşakların örnek alması bakımından.
Evet. Biz de bir kez daha anıyoruz kendisine saygı ve rahmetle. Peki UNESCO tarafından ne zaman nasıl benimsendi 8 Mart?
UNESCO aslında sizin de söylediğiniz gibi 75'lerden itibaren kadın yılı ilan edilmesi, 85 yılında Pekin'de yapılan SEDAV kadına yönelik ayrımcılığın önlenmesiyle ilgili olarak en büyük katılımlı şimdiye kadarki konferansın ardından kadınlarla ilgili olarak çalışmalarını yoğunlaştırma kararı aldı UNESCO. 95'lerin ortalarında da UN Women adıyla bunu bir çatı altında buluşturmak ve ulusal ve uluslararası hükümetlere danışmanlık yapmak üzere de bu konuyu gündemine almış oldu.
Türkiye ne zaman dahil oldu?
Şimdi Türkiye UNESCO'nun kurucu üyelerinden. 1946 yılında 195 ülkenin katılımıyla kurulan bir üniversite. Türkiye Milli Komisyonu 49 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla oluşturuluyor. Günümüzde de özellikle Kültür ve Eğitim Bakanlıklarının uktesinde devam ediyor. Hedefi entelektüel, tüm dünyada da böyle, bizde de böyle. Hükümetlere, devlet başkanlıklarına, politika yapıcılara entelektüel bir katkı sunmak.
Evet. Peki toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda neler yapar UNESCO?
Toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili olarak şöyle önemli bir konu var. 2008 yılından itibaren hazırladıkları eylem planlarında UNESCO Genel Kurulu'nda iki öncelik belirlendi. 2020'ye kadar olan hedeflerde, biliyorsunuz dünyada hep 2020'yi bir hedef olarak, evet, belirleyen, Avrupa Birliği'nde de bu tür politikalar geliştirildi. Bunlardan bir tanesi coğrafi öncelik Afrika. Çünkü yoksulluk, açlık, suya erişimle ilgili olarak önemli bir dezavantajlı, evet, ülke ve kıta durumunda. Diğeri toplumsal cinsiyet eşitliği. Ve 2008 yılından itibaren hem kurumsal olarak tüm süreçlerinde bunu yaygınlaştırmayı, hem de toplumsal cinsiyete ilişkin olarak özel programlar oluşturmayı UNESCO önemsedi. Ve bunu üye ülkelerinde aynı şekilde yapmasını hedefledi. Türkiye'de de 2008 yılında Kadın İhtisas Komitesi olarak başlamıştık. Ben ilk üyelerden birisiyim. Sonra şu anki başkanımız Profesör Doktor Öcal Oğuz'un da girişimleriyle adının daha güncel bir isim olarak toplumsal cinsiyet eşitliği olması kararlaştırıldı. 2014 yılında tekrar kurulduk. Bu şekilde faaliyetlerimize devam ediyoruz. Hem UNESCO'nun Paris'teki genel merkezinde hem de Türkiye'de toplumsal cinsiyet eşitliği hiçbir komite altında ya da hiçbir tematik başlık altında değil, her bir başlıkla çakışan durumda faaliyet gösterir. Yani UNESCO'nun 5 başlığı vardır, biliyorsunuz. İşte eğitim, hı hı, kültür, doğa bilimleri, sosyal ve beşeri bilimler, iletişim ve medya.
Evet.
Her biriyle aynı şekilde çakışan bir şekilde faaliyetlerini yürütmeye gayret ediyor.
Evet.
Çünkü her bir konuyu içine alabilecek bir nitelikte.
Evet. O zaman şu geçen yıl dediniz. Geçen yıla dönelim isterseniz biraz. Çünkü Dünya Kadınlar Günü için her yıl UNESCO tarafından Paris'te düzenlenen etkinlikler var. Geçen yıl bu etkinlikler kapsamında neler yapıldı?
Geçen yıl özellikle 2015 yılındaki UNESCO Genel Kurulu'nda sürdürülebilir kalkınma hedefleri kabul edildi. Bu biraz da az önce başlangıçta da söylediğimiz gibi hani belli günler, belli programlar zaman zaman çok faydalı olmayabilir, ama hem farkındalığı arttırmak hem de hükümet başkanlarının konuya duyarlılıklarını, attıkları imzalara, sözleşmelere, hı hı, olan taahhütlerini hatırlatma gibi bir yenilenme olur. Bu çerçevede hem Pekin Artı programı, yani Pekin'de yapılan bu ilk kadınlara ilişkin CEDAW sözleşmesini biraz daha genişleten ve uygulamaya yönelik yeni hedefler koyan.
Ne der ki o sözleşme?
O sözleşme bir kere UNESCO'nun da genel bağlamda toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin vurgusu şudur. Sorumlulukların, fırsatların ve paylaşımların kadın, erkek, kız çocuğu, erkek çocuğu arasında eşit bir şekilde, hı hı, dağıtılması. Şimdi dünyada çok farklı sorunlar var ve bütün Birleşmiş Milletler kuruluşları olduğu gibi eğitim, kültür, bilimle ilgili kuruluşu olan UNESCO'da bu dünyadaki sorunlara kendi çerçevesinden çözümler bulmaya,
peki,
çalışıyor.
Peki uygulanabilir bir politika mı bu sizce, ya da ne kadar uygulanabilir?
Şöyle, bu konuda umutlu olmak durumundayız diye, evet, düşünüyorum. Çünkü bu kadar devasa şeyler her ülkede aynı oranda uygulanması mümkün değil. Çünkü mesela neden toplumsal cinsiyet eşitliğini bu kadar önemli bir vurgu haline getirmiş UNESCO? Çünkü şöyle bir takım rakamlara bakacak olursak, dünyanın en önemli sorunlarından birisi Afrika başta olmak, hı hı, üzere tüm dünyada yoksulluk. Yoksul olan insanların 1/3'ü kadın.
Evet.
Bunun farkında olunmasını en azından sağlamış oluyor politika yapıcılar, hı hı, açısından. Dünyada 292 milyon okuryazar olmayan insan var. Bunun da 1/3'ü kadın. Hı hı. Yani bunların tesadüf olmadığı anlaşılıyor.
Evet, görüyoruz.
Eğitim konusunda bütün iyileştirmelere, bütün ülkelerdeki eğitim bakanlarının yaptıkları çalışmalara ve uluslararası çalışmalara rağmen 37 milyon orta öğretim çağındaki kız çocuk okul dışında. Hı hı. Okula erişime sahip değil. Parlamentolarda bütün dünyada kadın oranları %21'i çok fazla aşamıyor. Bizim ülkemizde de öyle ama hani bu dünyadaki evet. küresel bir sorun. 10 kadından 7 tanesi hayatlarının herhangi bir döneminde fiziksel şiddete maruz kaldıklarını söylüyorlar. Yani bunlar çok önemli göstergeler aslında. Evet. Hani istatistikler her zaman için hayatın içine dokunamayabilir. Yani sayılar, nitelikleri her zaman evet. gösteremeyebilir ama bu kadar çarpıcı olunca...
Fiziksel buna... şiddetin belki görünür yanı olduğu için bu kadar çok ama şahit oluyoruz. Ama ekonomik şiddet var,
duygusal psikolojik,
cinsel pek çok Kesinlikle. Çeşitleri var tabii ki o Kesinlikle. Anlamda baktığımızda. Peki sürdürülebilir kalkınma hedefleri kapsamında siz ihtisas komitesi olarak neler yapıyorsunuz? Birazcık da sizin çalışmalarınızdan söz edelim. Lütfen.
Tabii ki az önce de söylediğim gibi 2008 yılında kurulduk biz Türkiye Toplumsal Cinsiyet Komitesi olarak ve UNESCO'nun genel prensipleri olan toplumsal cinsiyetin eşit haklar, eşit sorumluluklar, eşit fırsatlar oluşturması gerektiğine inanarak insan hakları, insan merkezli kalkınma ve sürdürülebilir kalkınmanın ancak kadını da toplumsal hayatın içerisine hı hı. katarak olduğunu düşünüyoruz. Bu çerçevede bize yön veren eylem planları var UNESCO'nun. Her bir başlık altında neler yapılabileceğine ilişkin olarak bütün komitelere hedef göstermiş durumda.
Çok Hayır, başlık var mı o anlamda? Kaç başlık altında toplandı örneğin?
Sürdürülebilir kalkınma hedefleri 16 evet. başlık. 17. başlıkta bunların arasında bir koordinasyon hı hı. eşgüdüm kurmayla ilgili olarak. Sürdürülebilir kalkınma hedeflerine baktığımızda yine bunların hepsinin dünyada şu anda en temel belirgin problemlere dikkat çektiğini görüyoruz. Mesela birinci sırada yoksulluk var, yoksulluğun azaltılması. İkinci sırada açlığın azaltılması, giderilmesi var. Üçüncü sırada sağlığa erişim var. Dördüncüsü nitelikli ve kaliteli eğitime kadın ve erkeklerin eşit bir şekilde erişmesi. Beşincisi bütün alanlarda toplumsal cinsiyet eşitliğinin uygulanması. Ama bunun dışında özellikle doğa bilimlerini ilgilendirebilecek mesela sağlıklı suya erişim, hı hı. enerjiye erişim. Gibi aslında normal koşullarda toplumsal hayatta aklımıza gelmeyen ama kadınların her zaman için dezavantajlı oldukları konuları gündeme taşımış oldu bu sürdürülebilir kalkınma hedefleri. 2015 yılında kabul edildi ama ülkelerin o konuda yol haritası çizmesi bekleniyor.
Biz çizdik mi?
Biz Kasım ayında...
Hazır mı bizim haritamız?
Bizim haritamız Türkiye'de biliyorsunuz bu tür kalkınma süreçlerini Kalkınma Bakanlığı bünyesi etrafında toplanıyor. Ama bizim son kalkınma planımıza, 10. kalkınma planına baktığımızda bu çerçevede bunun sinyallerini zaten alıyoruz biz. Hı hı. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin diğer sağlık alanında, şiddet alanında, hukuk alanında, medya alanında iyileştirilmesine ilişkin olarak hedefleri. Kasım ayında 3. büyük buluşma gerçekleştirildi UNESCO'nun bütün komite genel kurul üyeleriyle birlikte. Orada da bu konularda bir ihtisas komiteleri arasında eşgüdüm sağlamak üzere bir başlangıç noktası oluşturuldu. Şimdi biz komiteler bu konularla ilgili olarak ne tür çalışmalar yapabileceğimize ilişkin olarak planlama aşamasındayız. Henüz netleşmiş bir konu yok. Ama mesela en son bize başkanımızın ilettiği Türkiye'de MOST komitesi var. Özellikle göçle ilgili biliyorsunuz son dönemde Türkiye ile de çok ilişkili bir konu mülteciler nedeniyle. Kadın mültecilerle ilgili olarak mesela MOST komitesi ile ortak bir çalışma yapmak gibi bir projemiz var. Dediğim gibi henüz tam şekilde değil.
Ama tüm bu projeler, tüm bu çalışmalar sadece sizin komite çalışmalarınızda değil, aynı zamanda STK'ların da desteğiyle, hükümetin ve devletin de desteğinin olması şart. Bu toplumsal cinsiyet eşitliğinin gerçek anlamda bir yerlere varabilmesi adına.
Orası kesin, kesinlikle öyle. Türkiye'de biliyorsunuz Kadın Statüsü Genel Müdürlüğü'ydü. Daha sonra ismi değiştirildi. Sosyal politikalar adı eklenerek evet. Aile Bakanlığı'na dönüştürüldü. Onların da benzer bir şekilde eylem planları var bu süreçlerde, bütün kurumları içine alacak şekilde. UNESCO'nun dikkat ettiği bir şey, sizin az önce belirttiğiniz gibi, bünyesinde ihtisas komitelerinde kamu kurumlarından kişiler, temsilciler var. Üniversitelerden fikir üretebilecek düzeyde öğretim elemanları, araştırmacılar var ve STK'lardan bunu topluma yansıtma konusunda yardımcı olabilecek üyeler var. O nedenle bütün bu ayakların birlikte çalışması gerekiyor. Ama şunu önemli söylemek istiyorum. UNESCO dünyada da bir entelektüel fikir ve danışmanlık üretme kurumu. Hani sorunlara fiili olarak çözüm üreten bir mekanizmaya ve role, misyona sahip değiliz. Ama bu konuda fikir üretmek, araştırmalar yapmak, verileri güncelleştirmek gibi bir takım konularda ilgili kurumlarla ortak çalışmalar yapabiliyoruz.
Evet, bu çalışmaların, ortak kurumlarla çalışmaların artarak devam etmesi dileğiyle diyelim ve çizdiğimiz bu yol haritasında çabucak ilerleyebilmek dileğiyle diyelim ve bugün için size çok teşekkür ederim. Geldiğiniz için sağ olun, var olun.
Çok teşekkürler. Belki çok kısacık,
buyurun.
Türkiye'nin mesela somut olarak bir şey söyleyeyim. Bilim kadınlarında rol model oluşturmak üzere L'Oréal ile işbirliği yaptığı burslar var. Genç bilim kadınlarını o şekilde özendirmek üzere çok somut bir şekilde bunu söyleyebiliriz.
Ne güzel. Çok teşekkür ediyoruz.
Teşekkür
Sağ olun,
ediyorum.
Var olun. Sevgili dinleyicilerimiz, UNESCO Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İhtisas Komitesi üyesi Doçent Doktor Sayın Armağan Erdoğan stüdyo konuğumuzdu. Tekrar teşekkür ediyoruz kendisine ve yeniden müziğe dönüyoruz.
Seviyorum seni, ekmeği tuza banıp yer gibi. Geceleyin ateşler içinde uyanarak ağzımı dayayıp musluğa su içer gibi. Seviyorum seni, ekmeği tuza banıp yer gibi. Geceleyin ateşler içinde uyanarak ağzımı dayayıp usuluğa su içer gibi. Ne zaman seni düşünsem bir ceylan su içmeyine, çayırları büyürken görürüm gülüm her sabah her akşam seninle. Yeşil bir zeytin tanesi bir parça mavi deniz alır beni. Seni düşündükçe gül dikiyorum ellerimin değdiği yere atlara su veriyorum. Daha bir seviyorum dağları gülüm her akşam seninle. Yeşil bir zeytin tanesi bir parça mavi deniz alır beni. Seviyorum seni, ekmeği tuza banıp yer gibi. Geceleyin ateşler içinde uyanarak ağzımı dayayır musluğa su içer gibi.
15.30'u gösteriyor Türkiye'de saatlerimiz sevgili dinleyicilerimiz. Şimdi bir telefon konuğu var. Hayatın Sesleri'nin kendisi Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi heykel bölümünden mezun. Ancak az önce de konuştuk cinsiyet eşitliği konusunu. Ancak kendisi cinsiyetçi yaklaşımları eleştiri niteliği de taşıyan bir tavırla kendisine ev erkeği diye tanımlıyor ve ekmek yapıyor evde kendisi. Şimdi o heykeltıraşlıktan ekmeğe uzanan serüveni kendi ağzından dinlemek istiyoruz. Sayın Murat Demirtaş, efendim merhabalar, Hayatın Sesleri'ne hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk.
Evet, ev erkeği diye tanımlıyor kendisini dedim. Doğru söyledim herhalde, değil mi?
Evet, evet.
Peki bize o heykeltıraşlıktan ev erkeğine uzanan süreci anlatır mısınız lütfen?
Evet, Mimar Sinan'dan mezun olalı oldukça fazla oldu. 2002 yılında mezun oldum. Bir süre heykel yaptım, idealist davrandım atölyede ama çok fazla heykel satışı yapamadım. Sonra sektörde başka işler yapmaya başladım. Sinema ve reklam dekorlarında, dekor işlerinde çalıştım büyük ekiplerle. Daha sonra çok düzensiz bir iş ve biz bir kafe açtık 2010 yılında. 3 sene sürdü ve kentsel dönüşümden dolayı bina yıkıldığından orayı da kapatmak zorunda kaldık. Ve 2,5 yaşındaki, 3 yaşındaki oğlumuza birinin bakması gerekiyordu. Eşim devlet memuruydu, o yüzden benim bakmama karar verdik. O yıl başlayan ev erkekliği dönemi yaklaşık 3 sene sürdü.
Neler yaptınız o dönemde evde?
Daha çok keyifli geçti. Keyifli tarafları vardı, çok zor tarafları vardı. Keyifli tarafları, oğlumla çok eğleniyorduk, çok oyun oynuyorduk, çok geziyorduk. Atölyeler, hatta ilk mayamızı bir atölyede Salt Beyoğlu'nda Slow Food'un Toprak Ana gününde aldık. Çok keyifli günler geçirdik ama işin ev erkekliği kısmı o kadar da kolay değil. Yani evde olduğunuz zaman evet çocuğa bakıyorsunuz ama aynı zamanda bu ev işliyor. Temizliği yapılması gerekiyor. Bulaşıkla ilgilenilmesi, çamaşırlarla ilgilenilmesi, ütüyle ve bir sürü şey ev kadınlarının bildiği. Ben bunları işte bu yaştan sonra öğrenmeye çalıştım. Dolayısıyla çok hani stajyer gibiydim. Burada yine eşimin üstüne çok yük bindi. O birçok şeyi kurtardı. Çünkü o kadar kolay değil ütü yapmak. Bulaşık yıkamak, yemek yapmak çok keyifli benim için. Çok seviyorum ama arkamı...
Sizi tebrik ediyoruz topladım. Aynı zamanda.
Çok teşekkürler.
Evet.
Çok sağ olun.
Evet, peki bu arada ekmek yapımına başladınız herhalde, değil mi?
Evet, 2013'tü yanlış hatırlamıyorsam Kasım ayında ilk ekmeğimizi yapmaya başladık. O toprak anada mayayı alınca bir sene sürdü benim ekmeği tutturmam. Daha doğrusu evde kendimize yapıyorduk. Sonra burada bir yol ayrımı vardı. Oğlumuzu vücut gelişimi, beyin gelişimi için birkaç kursa yazdırmak istedik. Yüzme olsun, işte jimnastik ve piyano dersi olsun. Piyanoyla jimnastiğe yazdırdık. Ama biraz bütçe açığı çıktı. Ben ne yapayım? Ekolojik kaygısı olan bir iş arayayım dedim. Bu esnada bizim ekmekler biraz fazlaca olunca Hesna diye bir arkadaşımız işte ben bu ekmeklerden alırım senden düzenli olarak dedi. Aa nasıl dediğimde ikinci haftasında ekmek yapmaya başladım. 2014 yılının Kasım'ında hala ekmek yapıyorum.
Ne güzel. Peki ekmeğin buğdayını nereden alıyorsunuz? Nasıl dağıtıyorsunuz? Günde kaç ekmek yapıp satıyorsunuz mesela?
Buğdayı Anadolu'da, Çankırı'da küçük bir küçük ölçekli bir çiftlikten alıyorum. Atalık bir tohum. Yani yüzlerce yıldır o bölgede dikilen, bir hafızası olan, o devam ettiren hafızasını, coğrafyayı, havayı, suyu tanıyan bir tohum. Tuzumuz da oradan geliyor, Çankırı'dan. Tuz da çok temiz damarlarından seçilmiş, özenle seçilmiş ve çekilmiş güzel bir tuz gerçekten. Biz çok beğeniyoruz. Hem un, tuz oradan geliyor ve ekşi mayayı da kendim yaptım zaten 3,5 sene falan önce. Kendi hazırladığımız, sadece un ve suyla yapabileceğiniz bir şey. Ve sadece içine biraz su da kattığınız ve sabır da eklediğiniz zaman ekmek oluyor.
Evet, günde ne kadar ekmek yapıp satıyorsunuz, nasıl dağıtıyorsunuz? Evet.
Şimdi ekşi mayalı ekmek biraz uzun bir süreç. Ben bugün ekmek yapayım desem size 2 gün sonra ekmek verebiliyorum. Hazırlık aşaması çok uzun ve mayalanma süresi. Çünkü bu doğal bir mayalanma süreci. Ekşi mayanın içindeki bakteriler buğdayın içindeki, yani unun içindeki gluteni yiyip parçalayıp aslında daha yararlı proteinler ve vitaminlere çeviriyor. Bu süreç ne kadar uzarsa, işte 24 saat uzayabilir mayalanma süreci soğuk bir yerde, ne kadar uzarsa o kadar sağlıklı ya da az glutenli bir ekmek sonucuna ulaşıyorsunuz. Bu da bağırsak ve mide problemleri olanlar için özellikle çok faydalı oluyor aslında.
Evet. Dağıtımını nasıl sağlıyorsunuz?
Evet, haftada 2 kere yapıyorum ekmeği. Şu anda pazartesi ve çarşambaları yapıp salı ve perşembeleri dağıtıyorum. Ön hazırlıklarıyla birlikte yine 6 günü buluyor benim çalışmam. Dağıtımını da yürüyerek yapıyorum. Yolda aslında bu yola girdiğimizde kendiliğinden gelişen bir takım kriterler oluştu. İşte dedim ki asansör kullanmayacağım, araç almayacağım, motosiklet kullanmayacağım. Yani çok daha fazla karbon salmamak için. O kadar çok, çünkü gezegenimizi kirlettik ki, ben bireysel olarak en azından bunu en aza indirmeye, aile olarak bunu en aza indirmeye çalıştık. Yani sadece ekmek değil, biz bütününde kendi evimizde de mümkün olduğunca tutumlu olmaya çalışıyoruz ve toplu taşıma kullanıyoruz. Ekmekleri de öyle dağıtıyorum, yürüyerek ya da toplu taşımayla ya da bana geliyorlar.
Ne güzel, karbon salınımı konusunda da değer yaratıyorsunuz gerçekten bu anlamda, ilkelerinizle ata tohumunu kullanmanız dolayısıyla da. Sizi tebrik ediyoruz gerçekten.
Çok teşekkürler.
Çalışmalarınızda kolaylıklar, başarılar diliyoruz. Yine birlikte olmak dileğiyle. Siz de sağ olun efendim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağ olun. Sağ olun, var olun.
Açtım aşk defterimi, hatırladım sevdiklerimi. Her birisi bir başka alemdi, aradım o günlerimi. İlk sevgilim hangisi, nasıl yaktım bunca ateşi. İnanmazdım görmesem karşımda aşk tüten bu yüzleri. Kimi ağlattı beni, kimi güldürdü, kimisi hiç sevmedi, sever göründü. Sever göründü. Açtım aşk defterimi, canlandı hatıralar. Gülen resimlerin arkasından aynı sevgili bakar. Unuttum geçmişleri, unuttum o günleri, eski sevgilileri. Unuttum geçmişleri, unuttum o günleri, eski sevgilileri. Açtım aşk defterimi, hatırladım sevdiklerimi. Her birisi bir başka alemdi, aradım o günlerimi. İlk sevgilim hangisi,
Asıl yaktım bunca ateşi. İnanmazdım görmesem karşımda aşk tüten bu yüzleri. Kimi ağlattı beni, kimi güldürdü, kimisi hiç sevmedi. Sever göründü, sever göründü. Açtım aşk defterimi, canlandı hatıralar. Gülen resimlerin arkasından aynı sevgili bakar.
Sözler ve Düşler. Tülin Şen Altınlı yazdı. Sevgiyle anıyoruz. İlk anlarda bir şey hissetmemişti aslında. Sadece yorgun omuzlarını buluşturan incecik boynunun üzerindeki başının sert bir darbeyle sarsıldığını hatırlıyordu o anlara dair. Bir an ne olduğunu anlamaya çalıştı. Bir yere mi çarpmıştı? Hayır. Bir şey mi yüzüne vurmuştu? Galiba. Yine de algılayamamıştı ilk anlarda olup biteni. Ancak elindeki buz dolu torbayı sağ elmacık kemiği üzerinde gezdirdikçe artıyordu sızısı şimdi. Ve tam şu anda yapması gerekenin kendini dinleyip bu sızının yoğunluğuna kapılmaktansa bir an önce toparlanmak olduğunu biliyordu. Bu yüzden tutuyordu gözyaşlarını. Çünkü bir tek damlanın kurtulmasına izin verirse ardından gelecek seli durduracak gücü yoktu. Üstelik zaman da yoktu buna. Çünkü öğleyin kızını okuldan alacaktı. Elinden geldiğince soğukkanlı olmaya çalışarak sanki iki başrol oyuncusunun canlandırdığı bir sahneyi sinema perdesinden izleyen sıradan bir seyirciymiş gibi düşünmeye çalıştı yaşananları. Oysa perdeden yansıyan iki hayalden biri kendisiydi. Ya diğeri? Diğeri geçmişte tanıdığını sandığı ama artık tanıyamadığı biri. Neyse ki çocukları okula götürüp döndükten sonra olmuştu her şey. Çocuklarının gözleri önünde olsaydı buna nasıl dayanırdı bilmiyordu. Hey gidi hey, teselliye bak. Sabah çocukları okula bırakıp döndüğünde mavi gömleğini istemişti eşi. O da askıdan çabucak çıkarıp vermişti. Bu değil be kadın diyerek savurmuştu gömleği üzerine. Meğer diğeriymiş istediği. Çamaşır sepetinde bekleyen mavi gömlek. Onu henüz yıkamadığını söylediğinde kopmuştu kıyamet. Önce ağır sözlerin bini bir para olmuştu. Sonra da yüzünün sol tarafında sert bir darbe hissetmişti. Yorgun omuzlarını buluşturan incecik boynunun üzerindeki başını sarsan sert darbe. Bir de o bakışlar. Bir zamanlar ta derinliklerinde ışıldayan sevgiden, saygıdan, hoşgörüden yoksun bakışlar. O bakışları yüzünde sabitleyip hışımla çekmişti az önce üzerine savurduğu gömleği elinden. Aynı hışımla üzerine giyip kapıyı çarparak evden çıkarken yüzünde patlayan öfkeyi bir kez daha ve bu kez bütün benliğinde duymuştu sanki. O zaman fark etmişti öylece kala kalmış olduğunu. Hemen toparlanmaya çalışıp mutfağa gitmiş ve bu konuda programlanmış bir robot gibi hazırlamıştı bu buz torbasını. Bunu yaparken tek düşünceyi tekrarlayıp duruyordu. Bir nabız gibi atmakta olan zihninde. Yanağı morarmamalıydı. Çocuklar anlamamalıydı. Şimdi de sızlıyordu işte. hangi sızının daha yoğun olduğuna karar veremiyordu aslında. Bir zamanlar sevgi sözcükleri duyduğu sesin haykırdığı ağır sözlerin mi, yine bir zamanlar elini sevgiyle tutan elin yanağında bıraktığı hissin mi, yoksa bir zamanlar canını ısıtırken şimdi canını yakıp kavuran gözlerdeki bakışların mı? Bir türlü karar kılamadığı bu sorular arasında bocalarken, torbadaki buzların ateş gibi yanan yanağının sıcaklığıyla erimiş olduğunu fark etti. İnşallah buzlar işe yaramıştır, kızarıklığı da biraz makyajla kapatırım okula giderken, diye düşündü. İçinin sızısını uydurma bir tebessümle maskelemeyi çoktan öğrenmişti zaten. Yaşayıp da kimselerle paylaşamadığı acı dolu anıları, o anılarla dolu yılları düşündü. Hep düzelir bir gün diye umduğu, hep geçecek bunlar diye avunduğu ama yeni bir şiddetle sarsıldığı her defasında boşa mı geçti deyip sonuç alamayacağını bile bile sorguladığı yılları. Çocukları için katlanmaya çalışmıştı sonuçta. Ama daha ne zamana kadar katlanabilecekti? Daha kaç kere bu son diyebilecekti? Ve dahası zaman zaman tanık oldukları o tatsız anlar çocuklarına nasıl bir aile anlayışı kazandırabilecekti ki? Nedir, nasıldır bilmiyordu ama kesin bir çözüm bulmalıydı. Bu gerçekten son olmalıydı artık. Saate baktı, kızının okuldan çıkmasına daha zaman vardı. Kendi cevapsız sorularıyla yine kendisini boğan sessizliğe daha fazla tahammül edemeyeceğini fark etti o sırada. En doğru çözümü bulmak adına bütün bunları düşünmeyi hiç değilse birkaç saat daha ertelemek istedi ve kendini yalnız hissettiği anların biricik ortağı radyosunun düğmesini çevirdi.
Acılara son, acıyı bırak, kaderini kır, hadi kedere tuzak. Hadi beni bul, yanıma sokul, saatini kır, hadi sabaha inat. Hadi benim ol, en sonuncum ol, inadı bırak, hadi inada inat. Hadi benim ol, en sonuncum ol, inadı bırak, hadi inada inat. Güz geliyor, hep zor geliyor yalnızlara. Gün bitiyor, biniyor geceler omuzlara. Can çekiyor, hep can çekiyor karda kışta. Çöz, hadi çöz beni saçma sapan bir bulmaca. Acılara son, acıyı bırak, kaderini kır, hadi kederi tuzak. Hadi beni bul, yanıma sokul, saatini kır, hadi sabaha inan. Hadi birim ol,
Sevgili dinleyicilerimiz, Nilüfer'den dinlediğimiz bu güzel şarkı işte bugünkü Hayatın Sesleri'nin Sözler ve Düşler bölümünün şarkısıydı. Evet, bizler bugün de Hayatın Sesleri'nin sonuna geldiğimizi siz sevgili dinleyenlerimize hatırlatmak istiyoruz. Gülşen Ayvaz, Feray Uz ve Meltem Afşar hazırladılar bugünkü Hayatın Sesleri'ni. Yayının sizlere ulaşmasını sağlayan arkadaşım sevgili Cihan Aydoğan'dı. Teşekkür ediyoruz kendisine ve spikeriniz ben Nilgün Doruk. Bugünlük bu kadar diyoruz. Yine yarın beğeneceğinizi umduğumuz konularımız, konuklarımızla biz Başkent'te sizleri bekliyor olacağız. Türkiye saatiyle 15 haberleri sonrasında buluşmak dileğiyle efendim. Hoşçakalın.
Hoş geldin. Bugün dağların dumanı aralandı. Hoş geldin. Ah, ışıklar içinde kaldım. Yandım efendim. Ah, ışıklar içinde kaldım. Yandım efendim. Sen bana yangın ol efendim, ben sana rüzgar. Tutuşsun gün yansın geceler, zamanımız var. Sen bana geç geldin, ben sana erken. Tutuşsun gün yansın geceler, vaktimiz varken. Sefa geldin, hoş geldin. Bugün günlerden güzellik. Sefa geldin, hoş geldin. Ah, bu yağmur yalnızlığmış. Dindim efendim. Ah, bu yağmur yalnızlığmış. Dindim efendim. Sen bana yangın ol efendim, ben sana rüzgar. Tutuşsun gün yansın geceler, zamanımız var. Sen bana geç kaldın, ben sana erken. Soyunsun gün sarsın geceler, vaktimiz varken. Sen bana yangın ol efendim, ben sana rüzgar. Tutuşsun gün yansın geceler, zamanımız var. Sen bana geç kaldın, ben sana erken. Soyunsun gün sarsın geceler, vaktimiz varken. Soyunsun gün yansın geceler vaktimiz varken.
Hayatın sesleri.
Ses çaldı kadın.
Size iyi eğlenceler.
Antalya 28, Bilecik 25, Yamama 24.
Kullanmaya, ısıya dayanıklı cam.